Ayrım 2. Ey günah işlemeden hamile kalan Meryem, dua et senden yardım isteyen bizler için. Amin. Davacın da mahkemeye giderken yolda onunla anlaşmaya çalış ki seni hakim karşısına çıkarmasın ve hakim seni zindancıya teslim etmesin ve zindancı seni zindana kapamasın. Söylemiş olayım, borcunu son kuruşuna kadar ödeyene dek kurtulamazsın oradan. Yeni Ahit, Luka 12-58-59. Burada anlatılanlar gerçek olaylara dayanmaktadır. Giriş. Paris, 15 Ekim 1917. Anton Fisherman ve Henry Wallace, International News Service için. Sabah saat 5'ten biraz önce çoğunluğu Fransız ordusundaki subaylardan oluşan 18 kişilik bir grup Paris'teki kadın hapishanesi Saint-Lazare'ın ikinci katına çıktı. En önde elindeki meşaleyle lambaları birer birer yakan gardiyan gitmekteydi. 12 numaralı hücrenin önünde durdular. Binanın sorumluluğu rahibelere verilmişti. Rahibe Leonin kapıyı açıp içeri girerken diğerlerinin dışarıda beklemesini rica etti. Sonra duvara sürterek tutuşturduğu kibritle hücredeki lambayı yaktı. Ardından başka bir rahibeyi yardıma çağırdı. Rahibe Leodin, kolunu uzatıp hücrede uyuyan kişinin bedenini itinayla kucaklarcasına dokundu. Ama uyandırması kolay olmadı. Bu kişi hiçbir şeye ilgi duymuyordu sanki. Rahibelerin anlattığına bakılırsa gözlerini açtığında dingin bir uykudan kalkmış gibiydi. Cumhurbaşkanına günler önce yaptığı af talebinin reddedilmiş olduğunu öğrenince istifini hiç bozmadı. Üzgün müydü yoksa rahatlamış mı bilmek mümkün değildi. Nasılsa her şeyin sonuna gelinmişti. Rahibe Leodin'in işaretiyle Rahip Arbo hücreye girdi. Yüzbaşı Bocardon ile avukat Monsieur Coulin ona eşlik ettiler. Tutsak bütün bir hafta boyunca yazdığı uzun vasiyet mektubu ile birlikte içinde küpürler bulunan iki açık kahverengi zarfı avukatına teslim etti. Siyah ipek çoraplarını giyip içinde bulunduğu koşullar düşünüldüğünde hayli garip bir görüntüydü. İpek dantellerle süslü yüksek topuklu ayakkabılarını ayağına geçirdi ve yataktan kalkıp hücresinin bir köşesinde bulunan askılıktan kürk mantosunu aldı. Ayaklarına kadar inen mantonun kol ağızları ve yakası geri kalanından farklı bir hayvan kürkünden yapılmıştı. Tilki olabilirdi. Mantosunu uyurken üzerinden çıkarmamış olduğu ipek kimonosunun üstüne giydi. Dağınık siyah saçlarını özenle tarayıp ensesini de topladı. Başına keçe bir şapka geçirdi ve götürüleceği açık alanda rüzgara kapılarak uçup gitmesini engellemek için şapkanın ipekten bağını çenesinin altında düğümledi. Yavaşça eğilip siyah deri eldivenlerini aldı. Ardından gözlerini hücresine gelenlere kayıtsızca dikip sakin bir sesle konuştu. Hazırım. Saint-Lazare hapishanesindeki hücreden çıkıp hep beraber dışarıda motoru çalışır halde kendilerini bekleyen arabanın yolunu tuttular. Araba onları idam mangasının bulunduğu alana götürecekti. Araba henüz uyanmamış şehrin sokaklarını izin verilen hız sınırının çok üstünde bir süratle geçerek Vincent kışlasına yöneldi. Almanlar 1870'te yerle bir edene dek burada bir kale bulunmaktaydı. 20 dakika sonra araba durdu ve heyet indi. Son çıkan Matahari oldu. Askerler idam için hazır beklemekteydiler. Zuv piyadelerinden oluşan 12 kişilik manganın bir ucunda kılıcını kınından çıkarmış bir subay dikilmekteydi. Rahip Arbo iki rahibenin eşliğinde mahkum edilen kadınla konuşurken Fransız bir teğmen yaklaşıp rahibelerden birine elindeki beyaz bezi uzattı ve şöyle dedi. Lütfen gözlerini örtün. Bunu takmam şart mı? Diye sordu Matari gözlerini bezden ayırmadan. Avukatı Coulin soruyu tekrarlarcasına gözlerini teğmene çevirdi. Şart değil ama dilerseniz takabilirsiniz diye karşılık verdi teğmen. Matahari'nin ne elleri bağlandı ne de gözleri. Rahip, rahibeler ve avukatı yanından uzaklaşırken cellatlarına diktiği gözlerinde sükunet vardı. İdam mangasının başındaki subay tüfeklerini kontrol edemesinler diye bakışlarını adamlarından ayırmıyordu. Zira adet gereği tüfeklerden birine kuru sıkı bir mermi kovanı yerleştirilip askerlerin ölümcül merminin kendi tüfeklerinden çıkmamış olabileceği düşüncesiyle avunabilmeleri sağlanırdı. Ama yavaş yavaş gevşedi. Birazdan her şey bitmiş olacaktı. Hazır ol! 12 asker önce esas duruşa geçip sonra da tüfeklerini omuzlarına dayadılar. Kadın hiç kıpırdamadı. Subay askerlerinin kendisini görebilecekleri bir noktaya geçip kılıcını kaldırdı. Nişan al! Hala hiçbir korku belirtisi göstermeden karşılarında dikilmekteydi. Kılıç havayı kesercesine bir yay çizerek aşağı indi. Ateş! Silahlar çatırdayarak ateşlendiğinde ufukta belirmeye başlayan güneş tüfeklerin her birinden çıkan bir parça dumanla kıvılcımı daha da görünür kılmıştı. Hemen ardından askerler dans edercesine ahenkle tüfeklerini yeniden yere dayadılar. Matari bir saniyeliğine ayakta kaldı. Ölümü filmlerde gördüğümüz vurulan insanlarınki gibi olmadı. Ne öne düştü ne arkaya. Kollarını kaldırıp çırpınmadı bile. Olduğu yere hafifçe yığıldı. Başı hala dimdik, gözleri hala açıktı. Askerlerden biri bayıldı. Kadının dizleri boşaldı, vücudu sağa devrildi. Kıvrılan bacaklarını kürk mantosu örtüyordu. Ve yüzü göğe dönük olarak öylece kaldı. Bir daha hiç kımıldamadı. Üçüncü bir subay göğsündeki kılıftan tabancasını çekip yanında bir teğmenle birlikte hareketsiz bedenin yanına gitti. Eğilip tabancasının kadının tenine dokunmamasına özen göstererek namlusunu şakağına doğrulttu. Çabucak tetiği çekti ve mermi kadının beynini boydan boya geçer geçmez diğerlerine dönüp resmi bir tavırla bildirdi. Matahari öldü. Birinci bölüm. Saygıdeğer Monsieur Coulin, bu haftanın sonunda başıma neler geleceğini bilmiyorum. Hep iyimser bir insandım ama zaman beni buruk, yalnız ve üzgün bir kadına dönüştürmekte ısrar ediyor. Her şey beklediğim gibi gerçekleşirse bu mektup asla elinize geçmeyecek çünkü affedilmiş olacağım. Ne de olsa yaşamımı nüfuzlu dostlar edinerek geçirdim. Biricik kızım bir gün okuyup annesinin kim olduğunu öğrenebilsin diye mektubumu saklayacağım. Ama şayet yanılıyorsam yeryüzündeki son haftamı tüketen bu sayfaların korunacağına dair pek ümidim yok. Hep gerçekçi bir kadın oldum ve avukatların baktıkları dava kapandığı an arkalarına bakmadan bir sonrakine geçtiklerini iyi bilirim. Şimdi olacakları tahmin edebiliyorum. Siz bir savaş suçlusunu savunarak kötü bir şöhret edinen son derece meşgul bir insansınız. Davayı kaybetseniz bile kitlelere isminizi duyurdunuz. Hizmetlerinizden yararlanmak için kapınızı çalan çok olacak. Gazeteciler olayları bir de sizin ağzınızdan dinlemek için kapınızı aşındıracak. Peşinizden ayrılmayacaklar. Şehrin en pahalı lokantalarının müdavimi olacaksınız ve meslektaşlarınız size saygıyla karışık bir kıskançlıkla bakacaklar. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadığını bilmenize rağmen yalnızca tahrip edilmiş evraklar var. Bir masumun ölmesine göz yumduğunuzu halk önünde asla kabul etmeyeceksiniz. Masum mu dedim. Belki de doğru sözcük bu değil. Canım gibi sevdiğim bu şehre ayak bastığımdan beri kendimi asla masum olarak görmedim. Devlet sırlarının peşindeki kişileri parmağımda oynatabileceğimi sandım. Almanların, Fransızların, İngilizlerin, İspanyolların bana karşı koyamayacaklarını zannettim. Oysa onlar beni parmaklarında oynattılar. İşlediğim suçlardan sıyrılmayı becerdim ki bu suçların en büyüğü erkek egemenliğindeki bir dünyada özgür ve bağımsız bir kadın olmaktı. Elde ettiğim tek somut şey sosyete eğlencelerinin dedikodularından ibaretken casusluktan hüküm giydim. Evet, bu dedikoduları sırlara dönüştürdüm. Çünkü para ve güç istiyordum. Oysa bugün beni suçlayan herkes anlattıklarımın hiç de yeni bilgiler olmadığının farkındaydı. Bütün bunları kimsenin bilmeyecek olması çok yazık. Bu zarflar hak ettikleri yeri bulacak kuşkusuz. Başka dava dosyalarıyla dolu tozlu bir arşivin dibini boylayacak. Ancak varisiniz ya da varisinizin varisi yeni dava dosyalarını yer açmak için eskileri atmaya giriştiğinde çıkacaklar oradan. Ne yazık ki o zamana kadar ismim çoktan unutulmuş olacak. Ama ben zaten hatırlanmak için değil, Kendimi anlayabilmek için yazıyorum. Neden mi? Seneler boyunca istediği her şeyi elde edebilmiş bir kadın nasıl olur da böylesine yoktan bir sebeple ölüme mahkum edilebilir? Şu anda geçmiş yaşantıma bakıyorum ve hafıza dediğimiz şeyin daima tersinden akan bir nehir olduğunu idrak ediyorum. Hatıralar kaprislerle veya hala küçücük bir ayrıntısı, anlamsız bir gürültüsüyle bize eziyet eden yaşanmışlıkların görüntüleriyle dolu. Pişen ekmeklerin kokusu hücreme kadar geliyor ve bana kafeden kafeye özgürce gezindiğim günleri hatırlatıyor. Ölüm korkusundan da içinde bulunduğum yalnızlıktan da daha fazla yıpratıyor beni. Hatıralar melankoli denen ibliste beraberlerinde getiriyor ve gaddar iblisten kaçış yok benim için. Kadın mahkumlardan birinin şarkı söylediğini duymak bana bir kez olsun Gül ya da Yasemin getirmemiş hayranlarımdan tek tük mektuplar almak, vaktiyle şehrin birinde yaşadığım ve gerçekleştiği sırada hiç dikkatimi çekmeyen bir olayı hatırlamak, gittiğim onca ülkeden geriye sadece bunlar kaldı işte. Hatıralar daima galip geliyor. Yetmezmiş gibi peşlerine melankoliden de beter zebaniler takıyorlar. Pişmanlıklar. Rahibelerin yanıma gelip sohbet etmek istedikleri anlar hariç bu hücredeki tek yoldaşlarım onlar. Rahibeler ne Tanrı'dan bahsediyor ne de toplumun nefsine yenik düşmek diye adlandırdığı suçla yargılıyorlar beni. Ağzımdan hatıraların dökülmesi için çoğunlukla birkaç sözcük söylemeleri yetiyor. Zamanda geriye dönmek istiyorum, tersine akan nehre dalıp. Rahibelerden biri bana sordu. Tanrı sana bir şans daha tanısaydı yaptığın her şeyi değiştirir miydin? Evet diye karşılık verdim ama aslında emin değilim. Tek bildiğim bugün yüreğimin sakinleri tutkular, hevesler, gururlar, ihanetler, üzüntüler, yalnızlıklar, utançlar olan bir hayalet şehirden farksız olduğu. Bir türlü kurtulamıyorum bunlardan. Kendimi acıyıp ses çıkarmadan ağladığım anlarda bile. Yanlış devirde doğmuş bir kadınım ben. Hiçbir şey düzeltemez bunu. Gelecekte hatırlanacak mıyım bilmiyorum ama şayet hatırlanırsam mağdur bir kadın olarak değil, cesur adımlar atmış ve ödemesi gereken bedeli korkmadan ödemiş biri olarak görülmek istiyorum. Viyana'da yaptığım seyahatlerden birinde Avusturya'daki hanımlar ve beyler arasında büyük ilgi gören bir beyefendiyle tanışmıştım. Soyadı Freud'tu. İlk ismini hatırlayamıyorum. Ve herkes ona bayılıyordu. Çünkü hepimizin özümüzde masum olabileceğimiz ihtimali yeniden gündeme getirmişti. Kusurlarımızın aslında ebeveynlerimize ait olduğunu söylüyordu. Şimdi geçmişteki hatalarını görmeye çalışsam da ailemi suçlayamam. Adam Zell ile Antje paranın satın alabileceği her şeyi verdiler bana. Bir şapka mağazaları vardı. İnsanlar gelecekte ne kadar önem kazanacağını henüz fark etmemişken petrole yatırım yapmışlardı. Onlar sayesinde bir özel okulda eğitim gördüm. Dans etmeyi öğrendim. Binicilik dersleri aldım. Hayat kadını diye suçlanmaya başlandığımda babam beni savunmak için bir kitap yazdı. Bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Çünkü ben yaptıklarımdan gayet memnundum. Üstelik yazdıkları bana yöneltilen fahişe ve yalancı suçlamalarını vurgulamaktan öte bir işe yaramadı. Evet, ben bir fahişeydim. Şefkat ve haz karşılığında kayrılan ve mücevherler armağan edilene fahişe denirse. Evet, ben yalancının biriydim ama öyle takıntılı ve ölü ölçüsüzdüm ki söylediklerimi unuturdum ve dalaverelerimi örtbas etmek için zihnimi müthiş zorlamam gerekirdi. Ebeveynlerimin bütün bu olanlarda hiçbir suçu yok. Tek suçları beni yanlış şehirde dünyaya getirmiş olmaları. Hollandalı yurttaşlarımın çoğunun ismini bile duymadığı bir şehir olan Loverden'de her gün birbirinin aynıydı. Güzel bir kadın olduğumu da ergenlik çağındayken fark ettim. Çünkü arkadaşlarım beni taklit ederlerdi. 1889'da ailemin talihi tersine dönünce babam iflas etti, annem hastalandı ve 2 yıl sonra öldü. Yaşadıkları zorluklardan etkilenmeyeyim diye beni Leh şehrindeki başka bir okula gönderdiler. Olabilecek en iyi eğitimi alıp anaokulu öğretmeni olmak için öğrenim görmem konusunda kararlıydılar. Sorumluluğumu üstlenecek bir koca adayı karşıma çıkana kadar bu mesleği sürdürecektim. Evden ayrıldığım gün annem beni yanına çağırdı ve elime bir kese tutuşturdu. Bunu yanında götür Magerta. Magerta, Megartezel idi adım. Nefret ederdim bu isimden. O devirdeki meşhur ve saygıdeğer bir oyuncunun ismi bir sürü kız çocuğuna verilmiş. Keseyle ne yapacağımı sordum anneme. İçinde lale tohumları var. Ülkemizin sembolüdür. Ama daha da önemlisi sana verecekleri bir ders var. Onlar görünüşte başka çiçeklerden ayırt edemediğin anlarda bile hep lale kalacaklar. Ne kadar isteseler de güllere veya çiçeklerine dönüşmeyecekler. Kendi varlıklarını inkar etmek istedikleri takdirde hayata küskün ölecekler. İşte bu yüzden kaderin ne olursa olsun onu mutlulukla yaşa. Çiçekler büyüdükçe güzelliklerini sergiler ve herkes tarafından beğenilirler. Ölürler ve geriye tohumlarını bırakırlar ki Tanrı'nın işini başkaları devam ettirsin. Önceki günlerde tohumları koyduğu keseyi hastalığına rağmen özenle işlediğini görmüştüm. Çiçekler hiçbir şeyin kalıcı olmadığını öğretir bize. Ne güzellikleri kalıcıdır ne de solgunlukları. Çünkü sonradan yeni tohumlar verirler. Mutluyken de üzgünken de hatırla bunu. Her şey geçip gider, yaşlanır, ölür ve yeniden doğar. Bunu anlayana kadar kaç fırtına atlatmam gerekecekti. Annemin sözleri o anda bana nasıl da boş gelmişti. Gündüzlerin gecelerden farksız olduğu, içinde nefes alamadığım şehirlerden ayrılmak için sabırsızlanıyordum. Bugün bu satırları yazarken anlıyorum ki annem aslında kendisini de kastediyormuş. En uzun ağaçlar dahil böyle küçük tohumlardan çıkar. Bunu unutma ve hayatta sakın aceleci davranma. Yanaklarımı öpüp veda etti ve babam beni istasyona götürdü. Yol boyunca hemen hiçbir şey konuşmadık. Hayatta tanıdığım neredeyse bütün erkekler bana mutluluk, mücevherler ve toplumda bir konum verdi. Onları tanıdığım için hiç pişmanlık duymadım. İlki hariç. Okulumun müdürü ırzıma geçtiğinde 16 yaşındaydım. Beni odasına çağırıp kapıyı kilitlemiş, elini bacaklarımın arasına koymuş ve kendisiyle oynamaya başlamıştı. Kaçmaya çalışıp nazikçe yaptığının uygunsuz olduğunu söylesem de karşılık vermemişti. Masasındaki birkaç dosyayı kenara itip beni yüzüstü yatırdı ve tek seferde içime girip işini bitirdi. Sanki bir şeyden korkmuş, birisi odasına girer de halimizi görür diye ödü kopmuştu. Annem önceden bana mecazlarla dolu bir konuşma yapmış ve bir erkekle yakınlaşma faslının ancak aşkın var olduğu ve hayatın geri kalanında da süreceği durumlarda gerçekleşmesi gerektiğini öğretmişti. Müdürün odasından çıktığımda kafam allak bullaktı ve korkmuştum. Olanlardan kimseye bahsetmemeye kararlıydım. Ta ki arkadaşlarımdan biri başkalarının da bulunduğu bir ortamda bu konuya değinene dek. Bildiğim kadarıyla benim başıma gelen olay tanıdığım iki kızın daha başına gelmişti. Ama kime şikayet ederdik ki? Okuldan atılırsak eve dönünce olanları açıklayamazdık. Dolayısıyla sessiz kalmaktan başka çaremiz kalmıyordu. Tek tesellim bunun bir tek benim başıma gelmediğini bilmekti. Daha sonraları Paris'te danslarımla ünlendiğimde arkadaşlarım yaşadıklarımı başkalarına anlattılar ve kısa sürede Leiden'in tamamı olanları öğrendi. Küçük müdür çoktan emekli olmuştu ve kimse ona konudan bahsetmeye cüret edemedi. Tam tersi, dönemin meşhur divasının ilk birlikte olduğu erkek kendisi olduğu için kıskananlar bile çıktı. O andan itibaren cinselliği aşkla hiçbir ilgisi olmayan mekanik bir şey olarak algılamaya başladım. Fakat Leiden, Lover'den de fanaydı. Şehirde sadece meşhur bir anaokulu öğretmenliği okulu, kenarından yol geçen bir orman ve başkalarının hayatına burnunu sokmaktan başka işi olmayan bir sürü insan vardı. Bir gün sıkıntıdan yakındaki bir şehrin yerel gazetesindeki ilan sayfasını okumaya başladım. İşte oradaydı. Rudolf MacLeod, Hollanda ordusunda subay. İskoç kökenli, şu anda Endonezya'da görevde. Evlenip yurt dışında beraber yaşayacağı genç bir eş arıyor. İşte kurtuluşum karşımdaydı. Subay, Endonezya, yabancı denizler ve egzotik diyarlar, muhafazakar, kalvinist, önyargılarla dolu sıkıcı Hollanda canıma tak etmişti. İlana yazdığım yanıtı bir de fotoğrafımı iliştirdim. En güzel ve en şehvetli fotoğrafımı. İlan fikrinin subayın şakacı bir arkadaşının başının altından çıktığı ve toplam 16 mektup arasında ellerine son ulaşanın benimki olacağı aklıma bile gelmezdi. Subay benimle buluşmaya geldiğinde savaşa gider gibi giyinmişti. Üniforması eksiksiz, kılıcı sol tarafında sarkılı, uzun bıyıkları bir yentilliydi. Bütün bunlar çirkinliğini ve görgüsüzlüğünü bir nebze de olsa örtüyordu. İlk buluşmamızda havadan sudan konuştuk. Ardından dönmesi için dua ettim ve yakarılarım kabul oldu. Bir hafta sonra yine karşımdaydı. Bu durum arkadaşlarımı kıskançlığa, hala malum günde yaşadıklarımızın tekrarlanacağı rüyasını gören okul müdürünü ise çaresizliğe sürükledi. Subayın içki koktuğunu fark etsem de pek önemsemedim. Bütün arkadaşlarımın gözünde okulun en güzel kızı bendim. Dolayısıyla benim gibi bir kızın karşısında heyecanlandığı için içkiyi fazla kaçırdığını düşündüm. Üçüncü ve son buluşmamızda bana evlenme teklif etti. Endonezya, koskoca bir subay, uzak diyarlara seyahatler. Genç bir kadın daha ne isteyebilirdi ki hayattan? Kendinden 21 yaş büyük bir erkekle mi evleneceksin? Senin bakire olmadığını biliyor mu? Diye soruyordu arkadaşlarımdan biri. O da okulun müdürüyle benimkine benzer bir deneyim yaşamıştı. Karşılık vermedim. Eve döndüm. Subay bana adabıyla evlenme teklif etti. Ailem çeyizim için komşulardan borç para aldı ve gazetelerdeki ilanı okumamdan 3 ay sonra 11 Temmuz 1895'te evlendik. Ayrım sonu.